KPSS Kamu Personeli Seçme Sınavlarına Hazırlık Kitabı 5. Kaset A Yüzü Test 6'nın Devamı 15. 2. Mahmut düzenlediği fermanla Müslümanı camide, Hristiyanı kilisede, Yahudi'yi havrada görmek isterim diyerek aşağıdakilerden hangisini hedeflemiştir? A. Osmanlı toplumunun inançlarına göre bölünerek yaşamaları. B. Müslüman olmayanların da askerlik yapmalarını sağlamak. C. Osmanlı toplumunda inançlarına bakılmaksızın herkesin eşit olduğunu göstermek. D. Gayrimüslimleri Müslümanlara eşit tutarak Avrupa'nın desteğini sağlamak. E. Mısır sorununda Fransa'ya karşı İngiltere'nin desteğini sağlamak. 16. Sultan II. Abdülhamit döneminde özellikle adalet, eğitim, sağlık ve Anadolu'nun kalkındırılması için uğraşılmış, bu amaçla günümüzde de kullanılan Harp Akademisi, Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Şişli Etfal Hastanesi, Hamidiye Alayları, Darül Aceze, Bağdat Demiryolları projesi gibi çalışmalar yapılmıştır. Verilen bilgilere göre aşağıdaki değerlendirmelerden hangisi doğrudur? A. Hükümdar, devletin dağılmasını geciktirmeye çalışmaktadır. B. Devletin kalkınması için adalet, eğitim ve sağlığın önemini görmüştür. C. Avrupa ülkelerinin desteğini sağlamaya çalışmıştır. D. Osmanlı aydınlarının isteklerini yerine getirmeye çalışmıştır. E. Pan-İslamizm politikası için altyapı oluşturmaya çalışmıştır. 17. Sultan Abdülaziz'in ölümü üzerine Şehzade Abdülhamit, Sadrazam Mithat Paşa'ya hükümdar olursa meşrutiyet ilan edeceğini söyledi. Tahta çıkan Abdülhamit, meşrutiyeti ilan etmekle birlikte çıkan 93 Harbi, 1877-78 Osmanlı-Rus Savaşı'nı gerekçe göstererek, ayrıca Balkanlardan yapılan göçler ve Osmanlı parlamento üyelerinin durumunu açıklayarak, ilk meclisin faaliyetlerini kanuni esasiyeye göre durdurdu. Verilen parçaya göre aşağıdakilerden hangi yargıya ulaşılamaz? A. Osmanlı meclisi sorunlara gereken ilgiyi göstermemiştir. B. Sultan II. Abdülhamit meşrutiyet taraftarıdır. C. Balkan göçleri imparatorlukta büyük sorunlara neden oldu. D. Kanuni esasiyeye göre padişah meclisin faaliyetlerini durdurabilir. E. Sadrazam Mithat Paşa'nın meşrutiyetin ilanında etkisi büyüktür. 18. 1. Osmanlı tarihindeki ilk meşrutiyet ilan edildi. 2. Osmanlı İmparatorluğu Kıbrıs'ı kaybetti. 3. Ermeni sorunu ilk defa ortaya çıktı. 4. Her alanda ıslahatlar yapıldı. 5. Rus Çarlığı Küçük Kaynarca Anlaşması ile Pan-İslavizmi uygulamaya başladı. Yukarıdakilerden hangileri 19. yüzyıl Osmanlı İmparatorluğu ile ilgili değildir? A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 E. 5 19. Osmanlı İmparatorluğu 19. yüzyılda Avrupa'ya karşı üstünlüğünü kaybedince her alanda ıslahatlar yapmıştır. Aşağıdakilerden hangisi sosyal alanda yapılan ıslahatlardan değildir? A. İlk nüfus sayımı yapıldı. B. İlkokula gitme zorunluluğu getirildi. C. Yetim çocuklar için Darül Şafaka Lisesi açıldı. D. Devlet memurlarına pantolon giyme zorunluluğu getirildi. E. Birinci meşrutiyet ilan edilip Mebusan Meclisi açıldı. 20. 20. yüzyıl başlarında sanayileşmiş ülkeler sömürge yarışındayken, Osmanlı İmparatorluğu'nda 2. Meşrutiyet'in ilanı, 31 Mart olayı, 2. Abdülhamit'in tahttan indirilmesi, Bab-ı Ali baskını gibi olaylar görülür. Bu kargaşa ortamı güçlü devletlerin Osmanlılarla ilgili politikalarını da etkiledi. Başa geçen İttihat ve Terakki Fırkası'nda Enver Paşa ile Almanya'nın, Cemal Paşa ile İngiltere'nin ilişkileri çok yakındı. Yukarıdaki bilgilere göre hangi yargıya ulaşılamaz? A. Osmanlı İmparatorluğu dünyadaki gelişmeleri takip etmemiştir. B. İstanbul siyasi açıdan karışıklık içindedir. C. İttihat ve Terakki Fırkası en güçlü siyasi partidir. D. İngiltere ve Almanya Osmanlı iç işlerini dikkatle takip etmektedir. E. Gelişmiş ülkeler yeni sömürgelere sahip olmaya çalışıyorlardı. 21. 19. yüzyılda Avrupa devletlerinin desteğiyle Sırplar, Yunanlılar, Romanya bağımsız olmuş, Mısır sorunu, Boğazlar sorunu, Ermeni sorunu, Lübnan olayları olmuştur. 1881'de Osmanlı İmparatorluğu, Duyunu Umumiye İdaresi'nin kurulmasına neden olan ekonomik iflasını ilan etmiştir. Osmanlı aydınları, özellikle Fransız felsefecilerden ve Almanya ordu ve toplum disiplininden etkilenmişlerdir. Verilen parçaya göre, 20. yüzyıl başlarında Türk aydınlarının en fazla etkilendiği siyasi akım aşağıdakilerden hangisidir? A. Osmancılık. B. Pan-İslamcılık. C. Federalcilik. D. Milliyetçilik. E. Batıcılık. Test 6. Duraklama, gerileme dönemi, ıslahatlar, cevap anahtarı. 1. C. 2. C. 3. A. 4. E. 5. D. 6. A. 7. A. 8. B. 9. E. 10. D. 11. C. 12. B. 13. E. 14. D. 15. C. 16. B. 17. B. 18. E. 19. E. 20. A. 21. D. Test 7. Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi. Kurtuluş Savaşı. 1. 18. yüzyıl sonlarında ortaya çıkan sanayi devrimiyle Avrupa devletleri dünyanın en güçlü ülkeleri olmuşlardır. Aşağıdakilerden hangisi sanayi devriminin doğrudan bir sonucu değildir? A. İşçi sınıfının ortaya çıkması. B. Üretimin el tezgahlarından fabrikalara geçmesi. C. Ham madde pazar mücadelesinin başlaması. D. Sömürge savaşlarının başlaması. E. Kapitülasyonların sürekli hale getirilmesi. 2. 19. ve 20. yüzyılda Yunanlılar, Sırplar, Bulgarlar, Romanyalılar, Arnavutlar bağımsızlıklarını kazanarak kendi devletlerini kurmuşlardır. Aşağıdaki fikirlerden hangisi azınlıkları en fazla etkilemiştir? A. Osmanlıcılık. B. Batıcılık. C. Federalcilik. D. Laiklik. E. Milliyetçilik. 3. Avrupa'da kavimler göçü ile ortaya çıkan feodalite en fazla İtalya ve Almanya'da yaşamış, İtalya 1870, Almanya 1871'de siyasal birliklerini kurmuşlardır. Verilen parçaya göre en doğru yargı aşağıdakilerden hangisidir? A. İtalya sürekli Avusturya baskısında kalmıştır. B. Balkanlardaki gelişmeleri takip etmekte gecikmiştir. C. Osmanlı-İtalya ilişkileri geç başlamıştır. D. İtalya sömürgecilik yarışında geç kaldığı için İngiltere ile yakınlaşmak zorunda kalmıştır. E. Güçlü bir ordu ve sağlam bir demokrasi kuramamıştır. 4. Birinci Dünya Savaşı'nda İngiltere ve Fransa müttefikleri olan Rus Çarlığı'na yardım göndermek zorunda kalmışlardır. Bu durumun sonucu aşağıdakilerden hangisidir? A. Rus Çarlığı askeri olarak daha da güçlenmiştir. B. Çanakkale cephesi açılmak zorunda kalınmıştır. C. Osmanlı İmparatorluğu yardımları desteklemiştir. D. Rus Çarlığı'nda devrim olmuştur. E. İtalya, Rus Çarlığı'na yardıma karşı çıkmıştır. 5. Balkan savaşlarındaki yenilgilerden sonra Osmanlı hükümeti orduda önemli ıslahatlar yapmaya karar verdi. Yaşlı subaylar emekliye ayrıldı. Yeni silah alımları planlandı ve Almanya'dan uzmanlar getirildi. Yukarıdaki parçaya göre hangi hükme ulaşılabilir? A. Osmanlı-İngiliz ilişkileri bozulmuştur. B. Panslavizm politikasının yaygınlaşmasına neden oldu. C. Birinci Dünya Savaşı'nın çıkma nedenlerinden birisi oluştu. D. Osmanlı ordusunda Alman etkisi arttı. E. İkinci Abdülhamit tahttan indirildi. 6. 1. Balkan ülkeleri Osmanlılardan koptu. 2. Ruslarla Osmanlılar Hünkar İskelesi Anlaşması'nı imzaladılar. 3. Rus Çarlığı Balkanlarda elçilikler açtı. Verilen bilgilere göre aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşılabilinir? A. İngiltere, Rus Çarlığına karşı Osmanlı'yı desteklemiştir. B. Fransa, Rus Çarlığına karşı Osmanlı'yı korumuştur. C. Rus Çarlığı, İngiltere ve Fransa'nın desteğini sağlamıştır. D. Rus Çarlığının Panslavizm politikası başarılı olmuştur. E. Avrupa'da Rus Çarlığının siyasi gücü artmıştır. 7. Birinci Dünya Savaşı'nın çıkması üzerine Osmanlı İmparatorluğu hemen tarafsızlığını ilan etti. Daha sonra da İngiltere ve Almanya'ya heyetler göndererek müttefiklik tekliflerinde bulundu. İngiltere müttefikliği kabul etmeyip Osmanlıların tarafsız kalmasını istedi. Almanya müttefikliği kabul edip her türlü yardımı yapacağını belirtti. Yukarıdaki parçaya göre aşağıdaki hangi yargıya ulaşılamaz? A. Osmanlı İmparatorluğu Dünya Savaşı'na katılmak istemiyordu. B. İngiltere ve Almanya Osmanlı'nın kendi yanında savaşmasını istemiştir. C. Osmanlı İmparatorluğu savaşın sonuna kadar tarafsız kalamayacağını biliyordu. D. Osmanlı yöneticileri gelişmeleri bekleyip en uygun tarafta savaşa girmeye çalışmışlardır. E. İngiltere sömürgecilik anlayışı nedeniyle Osmanlı ile müttefik olmak istememiştir. 8. Fransız ihtilalinin fikir hürriyeti, eşitlik, milliyetçilik gibi evrensel nitelikli sonuçları olmuştur. Türk Kurtuluş Savaşı'nda Fransız ihtilalinin hangi ilkesinin etkisinden söz edilebilir? A. Eşitlik. B. Milliyetçilik. C. İnsan hakları. D. Cumhuriyetçilik. E. Fikir hürriyeti. 9. Rus Çarlığı'nın yayılmacı politikası en çok Türkleri etkilemiş, bunun sonucunda Osmanlı İmparatorluğu ile Rus Çarlığı 17. yüzyıldan 1917'ye kadar pek çok savaş yapmıştır. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı İmparatorluğundaki Turancılık akımının ortaya çıkışının nedeni değildir? A. Türkistan'ın Rus Çarlığı hakimiyetine girmesi. B. Osmanlı İmparatorluğu'nun Türkistan'ı Ruslara karşı birleştirme isteği. C. Osmanlı İmparatorluğu'nun hakimiyet alanını genişletme isteği. D. Türk dünyasının lideri olma isteği. E. Panslavizme karşı politika üretme çabası. 10. İngiltere ve Fransa'nın 19. yüzyıl boyunca Ruslara karşı Osmanlı İmparatorluğunu koruduğu görülür. Ancak Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı İmparatorluğu Almanya'nın yanında yer almıştır. Aşağıdakilerden hangisi bu değişikliğin temel nedenidir? A. İngiltere'nin Arapları kışkırtması. B. Fransa ve İngiltere'nin Afrika'yı sömürgeleştirmesi. C. Panslavizm politikasına İngiltere'nin izin vermesi. D. Almanya'nın Osmanlı İmparatorluğu'na ekonomik ve askeri yardımları. E. İngiltere'nin Osmanlı İmparatorluğu ile müttefik olmak istemeyişi. 11. Osmanlı İmparatorluğu 17. yüzyıldan itibaren Avrupa'ya karşı üstünlüğünü kaybetmiş, 19. yüzyıldan itibaren de açık pazar durumuna düşmüştür. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı İmparatorluğu'nun açık pazar durumuna düşmesinin temel nedenidir? A. Devşirme sistemi kurallarının bozulması. B. Osmanlı dış ilişkilerini Hristiyanların düzenlemesi. C. Avrupa'daki 1830 ve 1848 ihtilalleri. D. Sanayi devrimi. E. Avrupa'da liberal ekonomiye geçilmesi. 12. 1. 30 Ekim 1918 Mondros Ateşkes Anlaşması. 2. 16 Mayıs 1919 İzmir'in işgali. Bu iki olay Türk halkını olumsuz etkilemiş, ancak Türk halkı Kurtuluş Savaşı'nı başlatmayı başarmıştır. Aşağıdakilerden hangisi işgallere direnişin nedenlerinden değildir? A. Türklerin ana yurtlarını koruma isteği. B. Yunanlıların İzmir'i işgaline duyulan tepki. C. Yunan ordusunun katliamları. D. Türklerde yayılan milliyetçilik duygusu. E. Almanya'nın askeri ve ekonomik yardımları. 13. Kurtuluş Savaşı'nın başından itibaren Mustafa Kemal Paşa'nın temel hedefi savaştan sonraki savaşı kazanmaktır. Ancak böylece evlerinin efendisi olabileceklerdir. Aşağıdakilerden hangisi tam bağımsızlık şartlarından birisi değildir? A. Seçme ve seçilme hakkı. B. Anayasa. C. Milli para birimi. D. Belirli bir coğrafyaya sahip olmak. E. Ekonomik bağımlılık. 14. İngiltere ve Fransa 1919-1922 yılları arasındaki savaşlarda kendi kuvvetleri yerine Yunan ordusunu kullanmışlardır. Bu politikanın temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A. İngiliz ve Fransız kamuoyunun hükümetlerine yaptığı baskı. B. Orta ve Yakın Doğu'da çıkarlarının az olması. C. Askeri ve ekonomik kaynaklarının tükenmesi. D. Çarlık rejiminin yıkılması. E. Yunan ordusunun Batı Anadolu'yu işgali. 15. 1917-1922 yılları arasındaki iç ve dış şartlar Kurtuluş Savaşı'nın kazanılmasında önemli etkilerde bulunmuştur. Türk Kurtuluş Savaşı'nın kazanılmasında aşağıdakilerden hangisinin etkisi görülmez? A. İtilaf devletleri arasındaki anlaşmazlıklar. B. Devrim sonrası Rusya'nın politikasını değiştirmesi. C. İslam dünyasında İngiltere karşıtı oluşan politika. D. Yunanistan'da krallığın yıkılması. E. Milli mücadele liderlerinin koşulsuz olan her türlü yardımı kabul etmesi. 16. 3. Selim'in ıslahatları, 2. Mahmut'un çalışmaları, Tanzimat ve ıslahat fermanları, Enver Paşa'nın idealleri. 1919'da Anadolu'da başlatılan yeni hareket birçok bakımdan öncekilerden değişiktir. Aşağıdakilerden hangisi yeni hareketi öncekilerden ayıran temel özelliktir? A. İngiltere ve Fransa'ya karşı çıkılmıştır. B. 1919 Anadolu'su işgal altındadır. C. Osmanlı İmparatorluğu işgallere uğramıştır. D. Anadolu fakir ve bakımsızdır. E. Temel amaç ulusal egemenliği gerçekleştirmektir. 17. Müttefikler 1. Dünya Savaşı sırasında 4 büyük gizli anlaşma yapmışlardır. Aşağıdakilerden hangisi gizli anlaşmalardan birisi değildir? A. İngiltere, Fransa, Rus Çarlığı, İtalya. İstanbul Anlaşması. B. İngiltere, Fransa, Rus Çarlığı, İtalya. Londra Anlaşması. C. Rus Çarlığı, İngiltere, Yunanistan. Atina Anlaşması. D. İngiltere, Fransa, Rus Çarlığı. Sykes-Picot Anlaşması. E. İngiltere, Fransa, İtalya. Saint-Jean'de Morin Anlaşması. 18. Ege bölgesinde Yunanistan ve İtalya aynı çıkarlar için çatışmışlardır. İngiltere, İtalya'ya karşı Yunanistan'ı desteklemiştir. Aşağıdakilerden hangisi İngiltere'nin bu politikasının nedeni değildir? A. Yunan Başbakanı Venizelos'un İngiltere Başbakanı üzerindeki etkisi. B. İngiltere'nin Yunanistan'ın Megola ideasını gerçekleştirme isteği. C. İtalya'nın işgaliyle ortaya çıkacak uluslararası sorunları engelleme isteği. D. Yunan kültürüne Avrupa'da duyulan hayranlık. E. Anadolu'da Yunanistan'a bağlı bir bölge kurulma isteği. 19. Wilson prensiplerine göre küçük ulusların kendi kaderlerini tayin etme hakkı vardır. Aşağıdaki olaylardan hangisi bu ilkeye uygundur? A. İngiltere'nin Arapları kışkırtması. B. 1. İnönü Savaşı'ndan sonra düzenlenen Londra Konferansı. C. Kuvayi Milliye Hareketi. D. Amiral Bristol Raporu. E. Sivas Kongresi. 20. Kurtuluş Savaşı hazırlık döneminde Erzurum, Sivas, Ankara ana merkezler olmuş, daha sonra Ankara başkent yapılmıştır. Aşağıdakilerden hangisi Ankara'nın başkent yapılmasının nedenlerinden birisi olamaz? A. Ankara'nın İstanbul'la ilişkilerinin iyi olması. B. Gizli çalışmalar için güvenli olması. C. Savunma kolaylığı. D. Demir yoluna sahip olması. E. Haberleşme bağlantılarına sahip olması. 21. 28 Ocak 1920'de son Osmanlı Mebusan Meclisi'nde kabul edilen Misak-ı Milli için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A. Türk ulusunun bağımsızlık bildirgesidir. B. Türk milletinin isteklerini belirtir. C. Türk ulusunun padişaha karşı hareketini ifade eder. D. Batı tipi Türk demokrasisinin üst yapısını oluşturur. E. Lozan Anlaşması'nın temelini oluşturur. Test 7. Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi Kurtuluş Savaşı Cevap Anahtarı 1. E 2. E 3. D 4. B 5. D 6. D 7. B 8. B 9. C 10. E 11. D 12 E 13 E 14 A 15 D 16 B 17 C 18 D 19 E 20 A 21 C
Konu başlığı: Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi. İnsan ve toplum. Toplum hayatına geçmeden önce İnsanoğlu doğada alabildiğince özgür ve başına buyruk yaşıyordu. Ancak bu sınırsız hürriyetin yanında garantisi olmayan korku ve kargaşayla dolu bir yaşantısı vardı. İnsanoğlunun toplum hayatına geçişi süreç içerisinde gerçekleşti. Daha huzurlu bir yaşam için sınırsız özgürlüğünden ödün verdi, belli kısıtlamalar getirdi. Toplum hayatıyla birlikte iş bölümü doğdu. Bunun arkasından meslekler, ustalaşma, uzmanlaşma, bilgi ve teknolojide gelişme geldi. Bununla birlikte toplum hayatının daha düzenli bir şekilde yürümesi için kurallar kondu. Sosyal davranış kuralları dediğimiz bu kısıtlamalara her ferdin uyması toplum otoritesince sağlandı. Toplumun ortaya çıkardığı bu otorite ve baskıya yaptırım, müeyyide adı verilir. Uyulmaması halinde fert toplumca dışlanarak cezalandırılır. Toplum içerisinde yaşamayı öğrenen insan zamanla işbirliği ve dayanışmayı da öğrenmiştir. Bu dayanışma zamanla sosyal yardım kurumlarını ve vakıfları doğurmuştur. Vakıflar sosyal dayanışmanın bir gereği olarak Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından idare edilmektedir. Toplum içerisinde yaşayan insan zamanla paylaşmayı, dayanışmayı ve iş bölümünü gösterir. İş bölümü beraberinde meslekleri doğurmuştur. Mesleğinde çalışan insan zamanla uzmanlaşmış ve bilgide, teknolojide gelişme başlamıştır. Oysa toplum yaşantısıyla birlikte insanın doğal, sınırsız hürriyeti kısıtlanmıştır. Bu yönüyle hürriyet diğerlerinden ayrılır. Toplum hayatını düzenleyen kurallar. Toplum hayatını düzenleyen kuralların başında sosyal davranış kuralları gelmektedir. Ancak bu kuralları farklı kategoriler içerisinde de inceleyebiliriz. Önemli olan bu kuralların kişiler üzerinde olası ve emredici özellik taşımasıdır. Örf, adetler. Toplumda kendiliğinden doğar, nesilden nesile geçer. Bir toplumu diğer toplumdan ayıran bir özelliktir. Yani toplumlar arası farklılıklar gösterir. Görgü kuralları. Toplumu oluşturan kişilerin ilişkilerinde sevgi, saygı ve inceliği esas alan kurallardır. Yaptırım gücü ağır değildir. Tüm toplumlarda benzerlik gösterir. Ahlak kuralları. Toplum hayatında zaman içerisinde gelişen yazılı olmayan kurallardır. Yaptırımı ayıplamadır. Kişi ahlaksız damgası yer. Din kuralları. Toplumda düzen ve huzuru sağlayıcı kurallardır. Vicdani açıdan yaptırımı büyüktür. Allah korkusu. Hukuk kuralları. Yazılı kurallardır. Uyulmadığı takdirde uygulanan cezaları vardır. Toplumdan topluma değiştiği gibi aynı hukuk kurallarını uygulayan farklı toplumlarda olabilir. Aile. Toplumda herkes bir ailenin üyesidir. Toplumu oluşturan da ailelerdir. Yani aile toplumun çekirdeğidir. Anne, baba ve çocuklardan oluşan aileye çekirdek aile adı verilir. Büyüklerin de bulunduğu aile geniş aile adını alır. Anayasa başta olmak üzere kanunlarda da aile hakkında ve aileyi koruyucu hükümler yer alır. Ayrıca kişisel haklarımızı aile içerisinde öğrenebileceğimizden demokratik bir ortam oluşturmak gerekir. Bunun için şu öğelerin üzerine durmak gerekir. Aile de iş bölümü kanunlarda belirtilmiştir. Baba ailenin reisi ve aileye bakmakla yükümlüdür. Anne onun yardımcısı ve danışmanıdır. Aile bütçesine katkı, keder ve sevincin paylaşılması, aile itibarının korunması gibi unsurlarda aile hayatını sürdürmek için gerekli olan faktörlerdir. Cumhuriyetin kuruluşundan sonra yapılan değişikliklerden biri hukuk alanında olmuştur. 1926 yılında İsviçre Medeni Kanunu, Türk Medeni Kanunu olarak düzenlenmiş. Nişan, evlenme, boşanma gibi durumlar belli kurallara bağlanmış, böylece aile güvence altına alınmıştır. Toplumun bir üyesi olan insanın eğitimi ailede başlar. Demokratik aile ortamı, aile bireylerin sorumluluklarını, görevlerini yaptıkları bir ortamdır. Bunlar 1. İş bölümü 2. Aile bütçesine katkı 3. Düşünce ve kanaatlere saygı 4. Keder ve sevincin paylaşılması 5. Aile itibarının korunmasıdır. İnsan hem insanı hem de diğer canlıları eğitir. Eğitim daima iyi şeylerin yapılmasını sağlar. Ülkemizde eğitim ve öğretim, Atatürk ilkeleri ve inkılapları doğrultusunda çağdaş bilim ve eğitim esaslarına göre devletin gözetim ve denetimi altında yapılır. Eğitim, öğretim. Toplum yaşantısına uyarak başka bir ifadeyle sosyal davranış kurallarının gerekli kıldığı bir kişilik kazanmak için iyi bir eğitim alınması gerekir. Eğitim, kişinin iyi bir insan, iyi bir vatandaş olarak yetişmesi amacıyla yapılan çalışmaların bütünüdür. Bu konuyla ilgili olarak üzerinde durmamız gereken kavramlar şunlardır. Öğretim, belli bir amaç için gereken bilgileri verme işidir. Genellikle okullarda yapılır. Bilgiyi veren yönünden. Öğrenim, herhangi bir amaca ulaşabilmek için gereken bilgileri edinme işidir. Bilgiyi alan yönünden. Eğitim, insanın öğrendiklerini beceri ile uygulayabilmesi bilgilerini davranışa dönüştürmesidir. Ömür boyunca sürer. Eğitimin önemli bir bölümü okul içerisinde verilir. Bu kurum içerisinde de uyulması gereken kurallar vardır. Bu kuralları genel ve özel kurallar olarak iki şekilde inceleyebiliriz. Genel kurallar, başta anayasamız olmak üzere hukuk kurallarını, sosyal davranış kurallarını içerir. Özel kurallar, okul içerisinde uymakla yükümlü olduğumuz kurallardır. Milli eğitimle ilgili kurallar, anayasamız başta olmak üzere çeşitli kanunlarımızda yer almıştır. Ancak kanunun hükümleri kısa ve özlü olduğundan bu hükümlere açıklık getirmek, nasıl uygulanacağını göstermek amacıyla tüzük ve yönetmelik adıyla adlandırılan kitapçıklar çıkarılır. Tüzükler Bakanlar Kurulu kararıyla çıkarılır. Yönetmelik daha çok bir bakanlığı veya herhangi bir kamu kuruluşunu ilgilendiren kanunların uygulamasıyla ilgili ayrıntılı hükümler taşır. İlgili bakanın onaylamasıyla yürürlüğe girer. Devlet ve devlet şekilleri. Devlet karmaşık ve çok yönlü bir kavramdır. Devletin tanımını en açık şekilde şöyle yapabiliriz. Ülke üzerinde yaşayan millet niteliğindeki toplumun beraber yaşamak amacıyla meydana getirdiği siyasi ve hukuki bir düzen şeklidir. Devletin içerisinde düzenli bir şekilde işleyen iş bölümü vardır. Bu iş bölümü ile idarecilerin bir kısmı yasama, bir kısmı yürütme, bir kısmı da yargı faaliyetini yürütürler. Devlet otoriteyi temsil eder. Devletin üstünde bir otorite yoktur. Devlet otoritesi meşru ve hukukidir. Siyasi bir otoritedir, milletin arasından çıkar. Yapıcı ve kurucudur, devamlıdır, yararlıdır, toplumun yararına çalışır, şahsi menfaatlere dayanmaz. Devlet otorite ile kanunların yapılmasını sağlar. Başkalarının kanun yapması önlenir. Kanunların uygulanması ve yargı fonksiyonu devlet otoritesi tarafından yerine getirilir. Devlet otoritesi dıştan gelen tehlikeleri önler, içeride de düzeni sağlar. Okulda demokrasi eğitimine katkıda bulunmak için bazı kurallar vardır. 1. Genel kurallar. 2. Özel kurallar. 3. Eğitici kol çalışmaları. 4. Düşünce ve kanaatlere saygı. 5. Okulun ve okul eşyasının korunması. 6. Okul itibarının korunması. Bireylerin birbirleriyle kurdukları ilişkileri bir düzen içerisinde sağlayan, uyacakları kuralları koyan, çeşitli ihtiyaçlarını karşılayan ve tehlikelerden koruyan otoriteye devlet denir. Hakimiyetin kaynağına göre devlet şekilleri. Demokratik devletler. Hakimiyet milletindir. Millet kendi iradesiyle anayasasını yapar ve kabul eder. Yöneticiler de millet iradesiyle belli bir zaman için seçilir. Demokratik devletlerde hak ve hürriyetlerinin önemi büyüktür. Düşünce, din ve vicdan, siyasi hak, seçme ve seçilme hakkı, siyasi parti kurma hak ve hürriyeti demokrasi için önemlidir. Monarşik devletler. Tek kişinin hakimiyetine dayanarak kurulan ve yönetilen devlettir. Bu kişi kral ya da padişah olabilir. Yasama, yürütme ve yargı yetkisi bu tek kişide toplanır. Teokratik devletler. Din kurallarına göre idare edilen devletlerdir. Dini düşünceye göre hakimiyet Tanrı'ya aittir. İdareciler, Tanrı'nın üstün gücünün simgesi olan ilahi kurallar şeklinde hakimiyetini insanlara uygularlar. Oligarşik devletler. Oligarşide hakimiyet bir gruba aittir. Devleti yönetenler bu grup tarafından görevlendirilir ve bu gruba karşı sorumludurlar. Vatan, ülke. Millet özelliği gösteren toplumun üzerinde yaşadığı belli sınırları olan kara parçasıdır. Yalnızca kara sınırları değil, belli mesafedeki hava alanı da ülke tanımının içerisine girer. Ülkesiz bir devlet olamaz. Millet. Milleti oluşturan unsurları iki grupta inceleyebiliriz. 1. Maddi unsurlar. A. Dil. B. Din. C. Irk. 2. Manevi unsurlar. A. Tarih birliği. B. Kültür birliği. Demokrasi. Demokraside hakimiyetin asıl sahibi millettir. Yönetim şeklinin demokrasi olabilmesi için ilk prensip hakimiyetin millete ait olmasıdır. İkinci prensip ise hürriyet ve eşitliktir. Bütün insanlar hür doğar. Bir insanın hürriyeti ancak bir başkasının ve toplumun hak ve hürriyetleriyle sınırlanır. Bu sınırları kanunlar belirler. Hürriyetleri iki şekilde inceleriz. Kamu hürriyetleri, yasama ile ilgili olan hürriyetlerdir. Siyasi hürriyetler, kişilerin seçme ve seçilme, parti kurma, siyasi faaliyetlerde bulunma hak ve hürriyetleridir. Siyasi hürriyetleri şu şekilde inceleyebiliriz. Genel oy prensibi, herkesin eşit oy hakkı vardır. İdareciler vatandaşların oyları ile seçilir. Çoğulculuk, demokraside milleti idare etmeye talip olmak herkesin hakkıdır. Muhalefet, demokraside yönetimde olanlara iktidar, karşıtına da muhalefet denir. Çoğunluk prensibi, kullanılan olayların sayımı sonucu en büyük oy çokluğunu alan yönetime getirilir. Eşitlik, kanun karşısında eşitliktir. Din, dil, ırk, düşünce farkı gözetmeksizin herkes eşit hak ve hürriyete sahiptir. Doğrudan demokrasi. Milletin iktidarı kimseyi aracı yapmadan doğrudan kullanmasıdır. Bu tür demokrasilerde vatandaşlar bir meydanda toplanarak yapılacak kanunları görüşür ve kabul eder. İlk çağda eski Yunan'da kullanılmıştır. Bugün de İsviçre'nin bazı kantonlarında ve ABD'nin bazı eyaletlerinde kullanılmaktadır. Yarı doğrudan demokrasi. Referandum ile yapılan anayasa veya kanunlar halkın oyuna sunulur. Halk oyları ile kabul ederse kanun yürürlüğe girer. Temsili demokrasi. Millet tarafından millet adına karar almak için oluşturulan bir parlamento vardır. Meclis milleti temsil ederek yasaları yapar. Türkiye'de bu sistem uygulanır. Anayasa. Anayasa bir kanundur. Fakat diğer bütün kanunlardan farklıdır. Çünkü A. temel bir kanundur. B. millet tarafından yaptırılıp halk oyu ile kabul edilir. C. değiştirilmesi kolay değildir. Ancak yürürlükte olan bir anayasa toplumun ihtiyaçlarına cevap vermez ise yeni bir anayasa hazırlanması gerekir. Yurdumuzda 23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılmasından sonra 1921'de millet hakimiyetine dayanan bir anayasa hazırlanmıştır. Cumhuriyet'in ilanından sonra 20 Nisan 1924 tarihinde yeni bir anayasa kabul edilmiştir. Daha sonra 1961'de bir anayasa yürürlüğe girmiş, 1982'de toplumun değişmesiyle ortaya çıkan olaylara cevap veremeyecek duruma gelince yeni bir anayasa hazırlanmıştır. 1982 Anayasası bir kurucu meclis tarafından hazırlanarak 7 Kasım 1982 günü halk oyuna sunulmuş, oylama sonucu anayasanın kabul edildiği Yüksek Seçim Kurulu tarafından ilan edilmiştir. Anayasamızda yer alan bazı madde ve hükümler, şartlar ne olursa olsun kesinlikle değiştirilemez. Anayasamızın değiştirilemeyecek hükümleri: 1. Türkiye Devleti bir cumhuriyettir. 2. Cumhuriyetin nitelikleri: A. İnsan haklarına saygılı. B. Atatürk milliyetçiliğine bağlı. C. Başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan. D. Demokratik. E. Laik ve sosyal hukuk devletidir. 3. Üçüncü maddede yer alan: A. Türkiye Cumhuriyeti ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür. Dili Türkçedir. B. Bayrağı, şekli kanunda belirtilen beyaz, ay yıldızlı, al bayraktır. C. Milli Marşı, İstiklal Marşı'dır. D. Başkenti Ankara'dır. 4. Yukarıdaki maddelerin hükümlerinin de değiştirilemeyeceği anayasanın 4. maddesinde düzenlenmiştir. Devletin temel amaç ve görevleri. Anayasamızın 5. maddesinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin asıl amaç ve görevleri tespit edilmiştir. Buna göre 1. Türk milletinin bağımsızlığını ve bütünlüğünü korumak. 2. Ülkenin bölünmezliğini korumak. 3. Cumhuriyeti ve demokrasiyi korumak. 4. Kişilerin ve toplumun refah ve huzurunu sağlamak. 5. Kişinin temel hak ve hürriyetlerini kısıtlayan iktisadi, siyasi ve sosyal engelleri ortadan kaldırmak. 6. İnsanın maddi ve manevi varlığının gelişmesi için gerekli şartları hazırlamak. Anayasamızda yer alan kurumlar. Yasama. Türkiye Büyük Millet Meclisi, 550 milletvekili, Bakanlar Kurulu, Yürütme, Cumhurbaşkanı, Başbakan, Sayıştay, Yargı, Mahkemeler, Yüksek Mahkemeler, Devlet Güvenlik Mahkemesi. Yasama, kanunları koyma, değiştirme ve kaldırma görevidir. Yasama görevi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne verilmiştir. Türkiye Büyük Millet Meclisi ilk defa 23 Nisan 1920 tarihinde açılmıştır. 1921, 1924, 1961, 1982 anayasaları devamlı olarak yasama yetkisini Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne vermiştir. Meclis, millete genel oyla seçilen 550 milletvekilinden kuruludur. Seçimler her 5 yılda bir yapılır. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin görev ve yetkileri. 1. Kanun yapmak, değiştirmek ve kaldırmak. 2. Bakanlar Kurulu ve bakanları denetlemek. 3. Bütçe ve kesin hesap tasarılarını görüşmek. 4. Para bastırılmasına karar vermek. 5. Savaş ilanına karar vermek. 6. Milletler arası araştırmaların onaylanmasını uygun bulmak. 7. Genel af ve özel af ilanına karar vermek. 8. Mahkemelerce kesinleşen ölüm cezalarının yerine getirilmesine karar vermek. 9. Anayasanın diğer maddelerinde öngörülen yetkileri kullanmak. 10. Cumhurbaşkanını seçmek. 11. Sıkı yönetim, seferberlik ve savaş halini uzatma, kaldırma kararı almak. Yürütme. Devletin önemli görevlerinden biridir. Devletin amacına yönelik hizmetleri yapmaktır. Bu görev iki önemli organa verilmiştir. Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu. Cumhurbaşkanı seçebilmek için gerekli şartlar: 1. 40 yaşını doldurmuş olmak. 2. Yüksek öğrenim görmüş olmak. 3. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak. 4. Türkiye Büyük Millet Meclisi üyesi olmak veya milletvekili seçilebilmek için gerekli şartlara haiz olmak. Milletvekili değilse Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin tam sayısının 5'te 1'inin imzalı teklifiyle aday gösterilmelidir. Cumhurbaşkanının görevleri. 1. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden çıkan kanunları onaylamak veya yeniden görüşmek üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne geri göndermektir. 2. Başbakanı atamak veya istifasını kabul etmektir. 3. Başbakanın teklifi üzerine bakanları atamak ve görevlerine son vermektir. 4. Milletler arası anlaşmaları onaylamaktır. 5. Milli Güvenlik Kurulu'nu toplantıya çağırmak ve ona başkanlık etmektir. 6. Yüksek mahkemelerin üyelerini seçmek. 7. Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu üyelerini seçmek. Başbakanın görev ve yetkileri. 1. Bakanları seçmek, Cumhurbaşkanına sunmak. 2. Hükümetin genel politikasını takip etmek. 3. Bakanlar Kurulu ve bakanlıkların çıkardığı kararları onaylamak. 4. Bakanların görevlerini anayasa ve kanunları uygun olarak yapmalarını gözetmek ve gerekli tedbirleri almak. Bakanlar Kurulu'nun hükümet görevleri. 1. Hükümet programını uygular. 2. Anayasa ve kanunlara göre devletin tüm işlerini yürütür. Bakanların görevleri. 1. Bakanlar kurulunca tespit edilen genel politikanın yürütülmesi ile görevlidirler. 2. Her bakan kendi bakanlığına ait işlerin yürütülmesini üstlenmiştir. 3. Bakanlar tüm bu işlerden dolayı başbakana karşı sorumludur. Yargı. Fertlerin birbirleriyle ve devletle olan ilişkilerinde ortaya çıkan uyuşmazlıkları çözmek yargının görevidir. Başlıca mahkemeler 1. Hukuk Mahkemesi 2. Ceza Mahkemesi 3. Bölge İdare Mahkemeleri 4. Çocuk Mahkemeleri. Bunlardan başka yüksek mahkemeler denilen aşağıdaki mahkemeler vardır. A. Anayasa Mahkemesi 1. Kanunların, kararnamelerin anayasaya uygunluğunu denetler. 2. Cumhurbaşkanını, Bakanlar Kurulu üyelerini görevlerinden dolayı suçlandıklarında yüce divan sıfatı ile yargılar. B. Yargıtay. Vatandaşlar arasındaki davalarda mahkemelerin vatandaş hakkında verdiği kararların inceleme yeridir. C. Danıştay. Devlet ile vatandaş arasındaki meselelerde İdare mahkemelerinin aldığı kararların son inceleme ve karar verme yeridir. Devlet Güvenlik Mahkemesi. Devletin bütünlüğünü bozan, Cumhuriyet aleyhinde işlenen devletin iç ve dış güvenliğini ilgilendiren suçlara bakmakla görevli olan mahkemedir. Sayıştay. Devletin gelir giderlerini, mallarını Türkiye Büyük Millet Meclisi adına denetler. 5. kasetin A yüzü burada bitti, devamı B yüzünde, sayfa 152.